Erkam Radyo'nun muhterem dinleyicileri, bir Şebnem Kuşağı programında daha sizlerle beraberiz. Bendeniz Ömer Faruk Demireşik. Muhterem dinleyicilerim, geçtiğimiz hafta Nebe Suresinin 21. ayetinden başlayarak cehennemde cezalandırılacak kimselerin bazı özelliklerini, cehennemin onlara ne gibi azaplarla yaklaşacağını anlatmıştık. Genel bir tasvir yaptık. Şimdi ayet ayet bu söylenenleri, bu ifade buyurulan hususları biraz daha açalım. Rabbimiz bir fasl, bir ayrılışma günü olan kıyamet gününde, mahşer yerinde insanları ayrı ayrı gruplar halinde toplamış ve onları amelleriyle, kendi yaptıklarıyla, sözleriyle yüzleştirmiştir. İşte bu esnada cehennem bir pusuda bekleyen insan gibi olup bitenleri seyretmekte, öfkeyle adeta homurdanarak kendisine düşecek o zavallı kafirleri, zalimleri beklemektedir. Dünya hayatı boyunca insanları kandıran, kurdukları hilelerle, tuzaklarla bu dünyada birçok cezadan yırtan, akıllı, uyanık o insanlar o gün maalesef dönüp gelecek yer olarak sadece cehennemi bulacaklardır. Cehennem onların hem dönüp varacakları son mekan hem de ebedi kalacakları, çıkış yolu bulamayacakları tek yuvaları olacaktır. Biz bunu nereden anlıyoruz? İşte 21. 22. ve 23. ayetlerde Rabbimiz şöyle buyuruyor. Estaizu billah, bismillah. İnne cehenneme kânet mirsâde littâgîne me'âbe lâbithîne fîhe ahkâbe. Cehennem pusuda içine düşecek suçluları beklemektedir. O, azgınların dönüp varacakları bir yerdir. Orada sonsuz devirler boyunca kalacaklardır. Muhterem dinleyicilerim, Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayette ahiret ahvalini, kıyameti, cehennemi, cehennemin azabının dehşetini defalarca vurgulamaktadır. Hatta sadece Kur'an-ı Kerim'de değil, daha önceki bütün peygamberlerin tebliğ ettiği unsurlar içinde ahiret ahvali, cennet, cehennem, orada mükafat ve ceza yine hep bildirilmiştir. İlk insandan itibaren, Hazreti Adem'den itibaren bütün insanlar bu ilahi tebliğata muhatap olmuşlardır. Bunu duyup bildiği halde, hiç duymamış gibi bir insanın kendine farklı bir hayat çizmesi ya da bunu duyduğu, bildiği halde, gördüğü halde inadına bana bir şey olmaz diyerek Allah'a meydan okuması elbette bir cezayı hak etmektedir. Cehennem bu manada Allah'a meydan okuyanların burunlarının sürtüldüğü, hak ettikleri cezanın verildiği bir mekandır. Cehennem ilahi adaletin tecelli ettiği yerdir. İnsanlara zulmedenlerin karşılıklarını bulduğu yerdir. Burada elindeki güçle, iktidarla, maddi servetlerle veya aklıyla, çevresiyle, kardeşleriyle, akrabalarıyla bir şekilde kendini aklayan, düze çıkan, istediği şekilde gemisini yürüten insanların gerçek yüzlerinin ortaya çıktığı, foyalarının ortaya çıktığı bir yerdir ve burada adaletin pençesinden kurtulan insanların orada ilahi adaletten kaçamayacakları ve her şeyi peşinen ve aynı cinsten cezasıyla cezalandırarak görülecekleri, zulmün olmadığı, adaletin tecelli ettiği büyük bir mahkemedir. Tuğyan eden, kendi insanlığını fark etmeyen, aziyetini, fakrını, Allah'a muhtaç oluşunu görmeyen, hiçliğini hiçe sayan insanların ahirette boylarının ölçüsünü alacakları yerdir. İşte burasını Allah kafirlere, kendini inkar edenlere ayırmıştır. Cehennemi Allah zalimler, kafirler ve kendisine ortak koşan müşriklere tahsis etmiştir. Cehennem özellikle Allah'a isyan edenlere hazırlanmış bir yerdir. Buraya zaman zaman bütün insanların uğrayacakları da ayetlerle, hadislerle bildirilmiştir. Ama diğer insanların, yani Allah'ı bildiği, ona inandığı, ona kulluk yapmaya çalıştığı halde zaman zaman hataya düşen, bu sebeple günah işleyen, aziyetine yenik düşen, nefsine esir olan Müslümanların veya Allah'a inanmış diğer kulların cehennemdeki kalış süreleri sınırlıdır. Cehennemin onlara azabı da biraz daha hafif ve farklıdır. Bütün insanlar cehenneme uğrayacak, tabiri caizse cehennemden geçecektir. Bazıları orada uzun süre kalacak, bazıları kısacık bir an ateşinin alevini, yalazını hissetmeden üzerinden geçecek, bazıları ise ayet-i kerimelerde bildirildiği gibi ebediyen, sonsuza kadar cehennemde kalacaktır. Kısacası cehennem Allah'ın insanları hesaba çektiği, yaptıklarının karşılığını verdiği bir adalet yeridir. İşte bir insan gibi daha yok mu diyen, bana daha fazla suçlu gönder ya Rabbi diyen o cehennem, öfkeyle homurdanarak, gürültülü sesler çıkartarak kendisine düşecek kimseleri beklemekte ve pusuya yatmış gibi mahşer meydanına göz dikmektedir. Burası tuğyan eden, isyan eden, kendi sınırlarını aşan, zulmeden, elindeki yetkiyi insanlara kötülük yapmak için, elindeki imkanı insanlara kahretmek için kullanan bütün varlıklara ayrılmıştır. Hem insanlardan, hem cinlerden, şeytan olanlara, insanları, cinleri sapıttıranlara, kendi yüküyle beraber başkalarının günah yüklerini de yüklenen öncülere cehennem tahsis edilmiştir. Orada cezalandırmayı hak eden kafirler, müşrikler, ahkab, yani devirler boyunca kalacaklardır. Bu Arapça kelimenin ahkab kelimesi devamlılık, birbirini takip etme, izleme manalarına gelir. Bir asır, birden çok sene, 80 yıl, 80 bin yıl veya farklı farklı rakamları ifade etmek için kullanılır. Yani uzunlukları farklı halkalar gibi birbirine geçmiş dönemler, devirler demektir. Nebe suresinin 23. ayetinde geçen bu ahkab tabiri sebebiyle İslam alimlerinin bir kısmı, mesela isimlerini sayacak olursak ilk dönemlerden itibaren Hazreti Ömer, Hazreti Ali, Abdullah bin Abbas, İbni Teymiye gibi ya da İbni Arabi, Mevlana Celaleddin Rumi gibi büyük zatlar Allah'ın cehennemdeki azabının belli bir süre dahilinde olacağını düşünmüşlerdir, söylemişlerdir. Bunu da Allah'ın rahmetinin her şeyi kuşattığı, Allah'ın rahmetinin gazabını geçtiği ifadelerine, ayetlerine, hadislerine dayandırmışlardır. Fakat ehli sünnetin geneli, çoğunluğu cehennemin tıpkı cennet gibi sonsuz bir hayat olduğunu kabul etmiştir. Bu şekilde inanmıştır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'in 34 ayrı yerinde cehennem ehli için hulud, yani ebedilik ifadesi, sonsuzluk ifadesi kullanılmıştır. Ayrıca bu hulud kelimesinin sonsuzluk anı anlamını vurgulamak üzere 3 yerde de hem hulud hem de ebediyen şeklinde ikisi birlikte ebeden sonsuz olarak, sonsuz kere sonsuz olarak şeklinde toplam 37 yerde vurgulanmıştır. Hatta bazı ayetlerde cehennem azabının sonlu olamayacağı, bir zaman tükenmeyeceği açık açık ifade buyurulmuştur. Mesela Maide suresinin 37. ayet-i kerimesinde Rabbimiz ateşten çıkmak isterler ama oradan çıkacak değildirler. Onlar için ebedi bir azap vardır buyurur. Yine Hud suresinin 107 ve 108. ayetleri de şöyledir. Gökler ve yer durdukça orada ebedi kalacaklardır. Ancak Rabbin dilerse başka. Çünkü Rabbin istediğini yapandır. Mutlu kılınanlar ise cennettedirler. Gökler ve yerler durdukça orada ebedi kalacaklardır. Ancak Rabbin dilerse başka. Bu ve benzeri ayetlerden biz Allah'ın cenneti de cehennemi de sonsuz bir hayat olarak yarattığını, bize haber verdiğini öğreniyoruz. Ama işin mahiyetini bilemiyoruz, Allah'a havale ediyoruz. Bize Kur'an-ı Kerim'de açık açık söylenen, Peygamber Efendimizin ısrarla vurguladığı cehennem hayatının, cehennem azabının kafirler için sonsuza kadar devam edeceği, hiçbir zaman kesilmeyeceği, oradaki azabın çeşitli şekillerde, farklı suretlerde birbirini takip eden cezalar suretiyle ilelebet süreceği şeklindedir. Rabbimiz bizi böyle bir azaba düşmekten, cehennem azabında helak olmaktan, sonsuza kadar cehennemde kalmaktan muhafaza buyursun. Bir diğer ayet, yani 24. ayet. Estaizu billah La yezukune fiha bardan ve la şerabe. Onlar orada ne bir serinlik tadacaklardır ne de bir içecek buyurulmaktadır. Bu ayette kendi içinde birçok bilgi içermekte. Şöyle ki ilk anda dikkatimizi çeken husus, bu ayette ruhani bir azaptan bahsedilmiyor. Cismani bir azaptan bahsediliyor. Yani insanlar ahiret hayatını rüyadaymış gibi, hayal alemindeymiş gibi yaşamayacaklar. Her insan ahirette hem ruh hem de beden olarak var olacak, cenneti de beden olarak yaşayacak, cehennemdeki azabı da beden olarak bizzat tadarak, hissederek yaşayacak. İnsanın ateşte kavrulurken en çok hasretini çektiği, en çok arzuladığı şey biraz serin hava, bir rüzgar esintisidir. Malum şu anda Türkiye yaz aylarını yaşıyor. Şiddetli bir sıcaklık geldiğinde, yaprak kımıldamadığı zaman insan serin bir yer, bir ağaç gölgesi, klimalı bir ortam veya hafif bir gölge arıyor. Böylece o esintiyle, o serinlikle havanın sıcaklığını hissetmez. Ama cehennem günümüzdeki ifadelerle ne bir rüzgarın bulunmadığı ne de klima gibi serinleme imkanın bulunmadığı bir yer. Her yer yakan kavuran bir ateş. Her taraftan alev yalazları insanın vücudunu sarıyor, yıpratıyor. İnsanın sıcak havada en çok muhtaç olduğu şeylerden bir tanesi de serin bir su. Hiç olmazsa su. Ama cehennemde yandım diyenlere o cehennemin zebanileri, görevli melekleri içecek su yerine kan, irin, necaset gibi insanın tiksindiği, hoşuna gitmeyen şeyler verecekler. Bu manada cehennemdeki yiyecekler, içecekler de bir başka azap şekli. Hadis-i şeriflerde cehennemin farklı katmanlarının olduğu, her katında ayrı ayrı azap şekilleri olduğu, yine insanların dünyada işledikleri günahlara göre farklı suretlerde azap görecekleri anlatılmakta. Bütün bunlar illa hamimen ve gassaka cezaen vifaka. O günahkarların günahlarına uygun birer ceza olarak verilecek. Yani cehennemde insanlar kendi ateşini götürmüş, kendi ateşiyle yanmaktalar. Burada ne işledilerse, günah olarak neyi yüklendilerse, ahirette de karşılarına o çıkacak. Rabbimiz bizi böyle bir felaketten muhafaza buyursun. Muhterem dinleyicilerim, geçen hafta başladığımız bir hadis-i şerif vardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisini Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet etmişti. Bu hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştu: herhangi bir konuyu size emredip yasaklamadığım sürece siz de beni kendi halime bırakınız. Sizden önceki ümmetleri çok sual sormaları ve peygamberlerine karşı münakaşaya dalmaları helak etti. Size herhangi bir şeyi yasakladığım zaman ondan kesinlikle sakınınız, bir şeyi emrettiğimde de onu gücünüz yettiği ölçüde yerine getiriniz buyurmuştu. Biz hadise genel olarak bir bakıp peygamberlere itaatin önemini vurgulamıştık geçtiğimiz hafta. Bu haftada sohbetimizde bu hadis üzerinde biraz daha geniş durmuş olalım inşallah. Muhterem dinleyicilerim, ayetlerin iniş sebepleri var. Bunlara sebebi nüzul deniyor. Bir de hadis-i şeriflerin söylenme sebepleri, hangi ortamda kime Peygamber Efendimiz o hadis-i şerif söylemiş, bununla ilgili de bir başka tabir var. O da sebebi vürud, yani o hadisin söylenme sebebi. İşte bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre'nin de içinde bulunduğu bir mecliste hutbede insanlara hitap etmiş ve şöyle buyurmuştu: "Ey Müslümanlar, size hac farz kılınmıştır. O halde hac yapınız." Mescitte bu ilanı yaparken Peygamber Efendimiz, ashab-ı kiramın çoğu Peygamber Efendimizin genel olarak tavsiyelerini bildikleri için sessizce dinleyip hafızalarına bunu kazımaya çalışırken dinleyicilerden bir tanesi, "Ey Allah'ın Resulü, her sene mi hac yapacağız? Allah her sene mi haccı farz kıldı?" diye sorar. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz o şahsa hemen cevap vermez, susar. Hatta bu hadis-i şerifin farklı rivayetlerinde Peygamber Efendimizin celallendiği, iki kaşının arasındaki bir damarın kabardığı diğer sahabiler tarafından da görülmüş. Adam aynı soruyu 3 defa tekrarlamış, "Ey Allah'ın Resulü, her sene mi hacca gideceğiz?" diyerek sorusunun duyulmadığını, anlaşılmadığını zannederek tekrar tekrar sormuş. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz, "Şayet evet desem mutlaka farz olurdu. Tabii sizin de buna gücünüz yetmezdi." buyurmuşlar. Başka bir rivayette de o şahsa, "Eğer her sene Allah hacca gitmenizi farz kıldı desem buna gücün yetecek mi?" diye sorar. Sonra da, "Sizden önceki ümmetleri çok sual sormaları ve peygamberlerine karşı münakaşaya dalmaları helak etti." buyurur. İslam kolaylık dinidir. İslam fıtrat dinidir. İslam insanın yaratılışını, insan gerçeğini, hayatın gerçeklerini göz önünde bulunduran bir dindir. Bu manada İslam Allah katından indirilmiş, mükemmel ve tamamlanmış bir dindir. İhmal edilen, unutulan, terk edilen, sonraya bırakılan bir hüküm yoktur. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz eğer bir konuda sükût etmişse, bir konu hakkında helal veya haram olduğuna dair açık bir beyanda bulunmamışsa, İnsanların sorular sorarak bunu zorlaştırmaması gerekir. Nitekim ashab-ı kiram, Peygamber Efendimiz bazı hususlarda açıklama yaparken soru sormaya çekinmişlerdir. Dışarıdan hariçten birisinin gelip soru sormasını da adeta özler hale gelmişlerdir. İşte buradaki örnekte olduğu üzere zaman zaman birisi çıkmış bir soru sormuş fakat usulüne riayet etmediği için de diğer ashaba da örnek olacak bir takım esasların Peygamber Efendimiz tarafından dile getirilmesine sebep olmuştur. Peygamber Efendimiz haramları gördüğü zaman, Allah'ın yasakladığı hususları gördüğü zaman müdahale ederdi. Onun göz yumması o an için, o yapılan işin, söylenen sözün uygun olduğunu gösterir, müsamaha olduğunu, o konuda kesin bir yasak olmadığını gösterir. Hadis-i şerifin devamında önemli bir kaide daha var. O da şu: Peygamber Efendimiz yine insan fıtratına hitap eden, size herhangi bir şeyi yasakladığım zaman ondan kesinlikle sakınınız. Bir şeyi emrettiğimde de onu gücünüz yettiği ölçüde yerine getiriniz buyuruyor. Yani Müslümana düşen şey, öncelikle hayatından Allah'ın yasak kıldığı, haram kıldığı şeyleri çıkartmak. Bu Müslümanın takvasını gösteren gerçek bir ölçü. Bir insanın hafriyat yapmadan kalbinde kötülükleri çıkarmadan, la ilahe diyerek şirki, günahı kalbinden, hayatından silmeden oraya bir iyilik ikame etmesi, kurması mümkün değil. Öncelikle haramları terk edeceğiz. Gücümüzün son noktasına kadar enerjimizi haramları asgariye indirmekte, hayatımızdan çıkartmakta kullanacağız. Sonra da gücümüz, takatimiz yettiği nispette Allah'ın emrettiği hususları yerine getirmeye çalışacağız. Allah'ın farzları onun her insana yapabileceği bir seviyede emrettiği hususlardır. Haramlar da yine her insanın uzak durabileceği asgari sınırlardır. Bir insan haramlardan korunuyorsa, farzları da elinden geldiği kadar yapıyorsa, bundan sonraki kısmı, nafileler, sünnetler vesaire, daha sonraki kısmı gücü yettiği kadar yapması gereken ibadetlerdir. Eğer bu hususta insan aşırıya giderse bir müddet sonra takati kesilir, din ona galip gelir. Bu da insanı yorar ve nafilelerle gereğinden fazla meşgul olan insanlar bir müddet sonra artık yorulup farzları da terk eder hale gelirler. Allah muhafaza buyursun. O yüzden denge çok önemli. Peygamber Efendimizin öğrettiği usul çok önemli. İnsanın farzlardan, ibadetlerden önce, her şeyden önce hayatından haramları çıkarması lazım. Ardından gücü yettiği kadar Peygamber Efendimizin emrettiği, dinimizin emrettiği hususlara sarılması lazım. Muhterem dinleyicilerim, programın son kısmında Allah dostlarından Ebu Bekir Tamestani'nin, kutsesi ruh, bir sözünü naklederek programımızı sonlandıralım. Ebu Bekir Tamestani şöyle demiş: Allah'la sohbet ediniz. Eğer buna gücünüz yetmezse, Allah ile sohbet edenlerle, Allah'ın veli kullarıyla sohbet ediniz ki bunların sohbetindeki bereket ve feyiz sizi aziz ve celil olan Allah ile sohbet etme mertebesine vasıl eylesin. Muhterem dinleyicilerim, insanın Allah ile sohbet etmesi nasıl olur? Öncelikle insan Allah'ı tanımak isteyecek, Allah'ı sevmek isteyecek, Allah'ın muhabbetine, Allah'ın marifetine talip olacak. Kur'an-ı Kerim Allah ile sohbet etme vesilesi. Kur'an-ı Kerim Allah kelamı. İnsan Kur'an-ı Kerim okuyarak, Kur'an-ı Kerim'i dinleyerek, anlayarak Allah-u Teala ile konuşmuş gibi olur. Her insanın Kur'an-ı Kerim'i aynı seviyede anlaması mümkün değil. Ama bu seviyede anlayan, gerçekten Kur'an-ı Kerim'i hisseden, yaşayan, bütün hayatına Kur'an-ı Kerim'i bir ölçü olarak koyan insanlar her devirde olmuştur, her devirde olacaktır. Allah bu kullarına velayet ikram etmiştir, veli kılmıştır, dost kılmıştır kendisine. Dolayısıyla insanlar bizzat Allah-u Teala ile konuşma, sohbet etme, Allah-u Teala'yı gerektiği gibi tanıma, onu gerektiği gibi sevme imkanına sahip değillerse, o zaman bu vasıflara sahip salih ve sadık insanların yanında bulunmaya çalışmalıdırlar. Çünkü peygamberler, Allah dostları, insanı Allah'a yaklaştıran kimselerdir. Kulları Allah'a sevdirirler, Allah'ı da kullara sevdirirler. Allah'a duydukları sevgi, muhabbet, Allah'tan çekinmeleri, takvaları, heybetleri insanlara sirayet eder. Onlarla dostluk, onlarla arkadaşlık, onlarla ünsiyet ede ede insan Allah'a yaklaşır, Allah'ın sevgili bir kulu olur. Bu manada insan öncelikle ve kolaylıkla kendi hemcinslerinden etkilenir. Bizzat Allah'a ulaşmak, bizzat Peygamberimize ulaşmak yerine insanın kendi devrinde yaşadığı dönemdeki salih, sadık insanlarla birlikte bulunmasının sebebi de budur. Adeta onlarla beraberlik sayesinde onların muhabbetinden, onların takvasından, onların marifetinden kendi gönlüne maya çalar ve böylece gittikçe onların rengine boyanarak onların sevdiklerini sevip onların korktuklarından korkar hale gelirler. Neticede insan insana bakarak olgunlaşır, insan insana bakarak bozulur. Mühim olan kimi dost seçtiğimizdir. İşte Allah'a giden yolda yolu kesen, katiyut tarika denilen yol kesici, görünüşü iyi ama niyeti, istikameti kötü insanlara bulaşmamak gerekir. Rabbimiz bizi salih, sadık, veli kullarıyla hemdem eylesin, onlarla arkadaş eylesin, onlarla hem sohbet eylesin, böylece bizi yoluna vasıl eylesin, rızası yolundan da ayırmasın inşallah. Muhterem dinleyicilerim, bu haftaki sohbetimizi de bu cümlelerle, bu dualarla sonlandıralım. İnşallah önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz.